Ayrım 32, yanlış yol, Henning Mankell, sayfa 403. Skåne, 5-8 Temmuz 1994. 29. Bölüm. Valdemar Sjösten Helsingborg'da yaşayan orta yaşlı bir cinayet masası polisiydi. Boş zamanlarını 1930'lu yıllardan kalma bir rastlantı sonucu bulduğu eski tahta teknede geçirmekten çok hoşlanırdı. 5 Temmuz Salı sabahı saat 6'da uyanıp yatak odasının perdesini açtığında da bu alışkanlığını sürdürmek niyetindeydi. Kentin merkezinde yeni yapılmış bir binada kirada oturuyordu. Evi tren istasyonuyla rıhtımın arasındaydı. Hava gazetelerin de bir gün önce yazdığı gibi çok güzeldi. Temmuz sonunda tatile çıkacaktı. O sabah erkenden kalkmasının nedeni birkaç saat tekneyle dolaşmak istemesiydi. Valdemar Sjösten sonbaharda 50 yaşına basacaktı. 3 kez evlenmişti ve tam 6 çocuğu vardı. Şimdi de 4. evliliğine hazırlanıyordu. Evleneceği kadın da teknelerden ve denizden çok hoşlanan biriydi. Valdemar Sjösten çocukluğunun büyük bir bölümünü geçirdiği babasının Havskung 1 adlı teknesinden esinlenerek kendi teknesine de Havskung 2 adını vermişti. Ne yazık ki 10 yaşındayken babası bu tekneyi Norveçli bir adama satmıştı. Valdemar bunu hiç unutmamıştı. Sıklıkla teknenin nerede olduğunu düşünürdü. Kahvesini hızla içerek evden çıkmaya hazırlandı. Tam çıkmak üzereyken telefon çaldı. O kadar erken bir saatte kim arayabilirdi? Mutfak duvarında asılı duran telefonun aizesini kaldırdı. Valdemar, dedi tanıdık bir ses, komiser Birgersson'du. Evet, umarım uyandırmadım. Dışarı çıkıyordum. O zaman seni evde yakaladığıma sevindim. Bir an önce buraya gelsen iyi olacak. Valdemar, Sjösten çok önemli bir şey olmadıkça Birgersson'un aramayacağını bilirdi. Hemen geliyorum, ne oldu? Tolgaborg'daki o eski villaların birinden duman çıkıyormuş. İtfaiye içeri girince mutfakta bir adam bulmuş. Ölmüş mü? Öldürülmüş. Onu görünce seni neden aradığımı anlayacaksın. Valdemar Sjösten sabah saatlerinin planladığı gibi teknede geçmeyeceğini anlamıştı. Görevine bağlı bir polis olduğundan bu planını değiştirmekte hiç zorlanmamıştı. Arabasının anahtarlarını alarak evden çıktı. Birkaç dakika sonra emniyetteydi. Bir garson girişteki basamaklarda onu bekliyordu. Hemen arabaya binerek adresi verdi. Kim öldü diye sordu Valdemar. Åke Liljegren. Valdemar Sjösten hayretle bir ıslık çaldı. Åke Liljegren yalnızca Helsingborg'da değil, tüm İsveç'te tanınan biriydi. Mali müşavirim diyordu. 80'li yıllarda hakkında konuşulan bir dizi paravan şirketin beyni olduğu söyleniyordu. 6 ay hapiste yatmasının dışında ne polis ne mahkeme onun yürüttüğü yasa dışı işler karşısında bir şey yapabilmiş ne de suçlu olduğunu kanıtlayabilmişti. Åke Liljegren finans suçlarının en kötülerinin simgesi olup çıkmıştı. Aslen Bost adlıydı ama son yıllarda İsveçli olduğu zamanlarda Helsingborg'daki villasında kalıyordu. Sjösten Liljegren'in tüm dünyada sahip olduğu evleri anlatan bir gazete yazısını hatırlamıştı. Olayın ne zaman olduğu biliniyor mu diye sordu Sjösten. Bu sabah erken saatlerde koşuya çıkan biri evden yükselen dumanları görmüş, itfaiyeye haber vermiş. İtfaiye olay yerine 5'i çeyrek geçe gitmiş, içeri girdiklerinde de onu mutfakta bulmuşlar. Yangın neredeymiş? Hiçbir yerde. Sjösten Birgersson'a şaşkınlıkla baktı. Liljegren'in cesedi fırının açık kapısına dayalıymış diye sürdürdü konuşmasını bir garson. Başı sonuna kadar açık olan fırının içindeymiş. Tam anlamıyla kavrulmuş. Sjösten yüzünü buruşturdu. Neye bakmak zorunda kalacağını şimdi daha iyi anlıyordu. İntihar mı etmiş? Hayır, biri baltayla kafasına vurmuş. Sjösten şaşkınlıkla olanca hızıyla frene bastı. Başını evetlercesine sallayan bir garsona baktı. Yüzü ve saçları tamamıyla yanmış ama doktor cesedin kafasından bir parça koparıldığını düşünüyor. Sjösten karşılık vermedi, üst atlı olanları düşünüyordu. Yazın en büyük haberlerinden biriydi. Deli bir katil kurbanlarını baltayla öldürüp kafa derilerinden bir parça koparıyordu. Aşeberk Caddesi'ndeki Liljegren'in villasına geldiler. Bir itfaiye eri bahçe kapısının dışında polis arabaları ve ambulansın yanında duruyordu. Geniş ve görkemli arazi polis kordonu altına alınmıştı. Siyosten arabadan inerken yanına yaklaşan gazeteciyi eliyle uzaklaştırdı. Bir garsonla birlikte kordonun altından geçerek villaya doğru gitti. Eve girdiklerinde Siyosten'in burnuna garip bir koku çarpmıştı. Sonra bunun Liljegren'in cesedinden geldiğini fark etti. Bir garsonun uzattığı mendille burnunu ve ağzını kapattı. Bir garson mutfağa doğru bakarak başını salladı. Mutfak kapısının önünde yüzü kireç gibi bembeyaz olmuş üniformalı bir polis duruyordu. Siyosten başını mutfaktan içeri uzattı. Görüntü inanılmazdı. Yarı çıplak adam dizlerinin üstündeydi. Bedeni fırın kapısına doğru eğilmişti. Fırının içinde olan başı ve boynu görünmüyordu. Tiksintiyle yüzünü buruşturan Siyosten'in aklına birden Hansel ile Gretel masalı geldi. Doktor cesedin yanına çömelmiş el feneriyle fırının içine bakıyordu. Siyosten ağzından soluk almaya çalıştı. Doktor ona bakarak başıyla yanına gelmesini işaret etti. Siyosten yaklaşarak fırının içine baktı. Görüntü ona yanmış bonfileyi hatırlatmıştı. Aman Tanrım, bu hiç de hoş bir manzara değil. Darbeyi kafasının arkasına yemiş, dedi doktor. Burada mutfakta mı? Hayır, yukarıda, diye karşılık verdi arkasında duran bir garson. Siyosten yerinde doğruldu. Onu fırından çıkarın, dedi. Fotoğraf alındı mı? Bir garson başını evet dercesine salladı. Siyosten onun arkasından yukarıya çıktı. Basamaklar kanlı olduğundan dikkatle çıktılar. Bir garson tuvalet kapısının dışında durdu.
Gördüğün gibi üstünde pijamaları vardı, dedi bir garson. Olay şu şekilde olmuş olmalı. Liljegren banyodaydı. Banyodan çıkmak istediğinde ise katil onu bekliyordu. Liljegren'in başına arkadan baltayla vurdu. Sonra da cesedi aşağıya, mutfağa sürükledi. Bu da pijamasının neden cesedin bir ayağından çıktığını açıklıyor. Sonra cesedi fırının önüne yerleştirdi. Başını içeri soktu. Fırını çalıştırdı ve çekip gitti. Katilin içeri nasıl girdiğini henüz bilmiyoruz. Bu konuyla senin ilgilenmeni istiyorum.
Siyosten karşılık vermedi, düşünüyordu. Bir süre sonra yeniden mutfağa gitti. Ceset yere serilen plastik bir örtünün üstündeydi. ''Bu o mu?'' diye sordu Siyosten.
''Evet, bu Liljegren'' dedi doktor. ''Kendisinden geriye fazla bir şey kalmamasına karşın yine de bu o.''
''Ben bunu demek istememiştim. Kafa derilerini yüzen adamın işi mi?'' diye sormuştum. Doktor siyah plastik örtüyü çekerek cesedin yüzünü örttü.
''Cesedin başının ön tarafındaki kafa derisini yüzdüğünden eminim.'' dedi doktor.
Siyosten başını sallamakla yetindi. Sonra bir garsona döndü. ''Üstad polisini aramanı istiyorum. Kurt Wallander'i bul. Onunla konuşmak istiyorum. Hemen şimdi.''
Wallander o salı sabahı kendisine güzel bir kahvaltı hazırlamıştı. Yumurta pişirmişti. Gazetelerini alıp kahvaltı sofrasına otururken telefon çaldı. Helsingborg polisinden komiser Sture bir garson arıyordu.
Wallander korktuğunun başına geldiğini hemen anlamıştı. Kimliği bilinmeyen katil yeni bir darbe daha indirmişti, içinden küfretti. Sonra katili mutlaka bulacaklarına ilişkin yemin etti içinden. Telefona Waldemar Sjöstein geldi. Daha önce bir iki kez karşılaşmışlardı. 80'li yılların başında bir uyuşturucu şebekesini soruşturması sırasında birlikte çalışmışlardı. Kişiliklerindeki somut farklılıklara karşın yine de uyum içerisinde çalışmışlar ve aralarında bir dostluk kurulmuştu.
Kurt.
Evet benim.
Görüşmeyeli uzun zaman oldu.
Neler oldu? Duyduklarım doğru mu?
Ne yazık ki doğru. Aradığınız katil burada, Helsingborg'da ortaya çıktı.
Bu kesin mi?
Başka birinin işi olduğunu sanmıyorum. Baltayla kafayı yarmış ve kurbanın kafa derisini yüzmüş.
Kurban kim?
Oker Liljegren. Bu adı hatırladın mı?
Wallander düşündü. Ona mali müşavir denmiyor muydu?
Evet. Eski Adalet Bakanı, sanat simsarı ve şimdi de bir üçkağıtçı.
Ve çalıntı malların ticaretini yapan biri, diye ekledi Wallander. Onu unutma.
Buraya gelmen gerektiğini düşündüğüm için aradım seni.
Hemen geliyorum, dedi Wallander. Acaba adli tıptan Sven Nyberg'i de yanıma alsam mı diye düşünüyorum.
Kimi istiyorsan al yanına. Kimse seni engellemeyecek. Katilin buralara gelmesinden hiç hoşlanmadım.
İki saat sonra orada olurum dedi Wallander. Eğer Lilia Grant'le diğer cinayetler arasında bir bağ olduğunu söyleyebilirsen iyi olacak. Herhangi bir ipucu var mı?
Pek sayılmaz ama cinayetin nasıl işlendiğini biliyoruz. Bu kez kurbanın gözlerine kezzap dökmemiş. Onu fırında kızartmış. Kafasıyla boynunun bir kısmı fırının içindeydi.
Kızarmış mı?
Evet, fırında. İyi ki bu manzarayı görmek zorunda değilsin.
Başka ne biliyorsun?
Buraya az önce geldim. Şimdilik bu kadar.
Wallander telefonu kapattıktan sonra saatine baktı. 6:10 geçiyordu. Nüberg'in numarasını çevirdi. Nüberg hemen telefona yanıt verdi. Wallander kısaca ona olanları anlattı. Nüberg 15 dakika sonra Wallander'in evinin önünde olacağını söyledi. Wallander daha sonra Hanson'un telefon numarasını çevirdi ama vazgeçerek ahizeyi yerine koydu. Yeniden kaldırarak Martinson'u aradı. Telefona her zamanki gibi Martinson'un eşi yanıt verdi. Kocasının telefona gelmesi birkaç dakika sürdü.
Katil yine vurmuş dedi Wallander. Bu kez Helsingborg'da. Oke Liljegren adında bir üçkağıtçıyı öldürmüş. Kurbanın takma adı mali müşavirmiş.
Şu ünlü üçkağıtçı mı?
Evet.
Katil zevkliymiş.
Saçmalama dedi Wallander. Nüberg'le oraya gidiyoruz. Arayıp gelmemizi söylediler. Hanson'a bunları sen anlatırsın. Bir şey öğrenir öğrenmez sizleri arayacağım.
Genel müdürlükteki cinayet masasına da haber vermeli dedi Martinson.
Yapabileceğimiz en iyi şey bu manyağı bir an önce yakalamak olacak dedi Wallander. Ben şimdi çıkıyorum. Seni sonra ararım.
Nüberg arabasıyla Maria Caddesi'ne geldiğinde Wallander kapının önünde onu bekliyordu. Wallander arabaya arkadaşının yanına oturdu, üst hattan çıktılar. Hava çok güzeldi. Nüberg arabayı hızla sürüyordu. Sturup da Lund yönüne dönerek Helsingborg yoluna çıktılar. Wallander bu arada arkadaşına bildiği bir iki ayrıntıyı anlattı. Otoyola çıktıklarında Hanson onları cep telefonundan aradı. Wallander onun soluk soluğa konuştuğunu fark etmişti. Hanson meğerse benden daha çok korkuyormuş diye geçirdiği içinden Wallander.
Aynı şeylerin yeniden olması çok korkunç dedi Hanson. Bu her şeyi değiştiriyor artık.
Şu anda bir şeyin değiştiği falan yok diye karşılık verdi Wallander. Her şey tam olarak neler olduğuna bağlı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün duruma el koymasının zamanı geldi artık dedi Hanson. Arkadaşının ses tonundan Wallander bu sorumluluktan en çok onun kurtulmak istediğini anlamıştı. Bunu anlayınca da birden sinirlendi. Hanson'un sözlerinden soruşturma ekibinin çalışmalarının yeterli olmadığı izlenimini edinmişti.
Olacaklar senin ve Per Okeson'un sorumluluğunda dedi Wallander. Helsingborg'da olanlar onların sorunu. Ama benden olay yerine gelmemi rica ettiler. Bundan sonra ne yapacağımızı zamanı geldiğinde konuşuruz.
Wallander telefonu kapattı. Nüberg ağzını açıp tek bir sözcük bile söylememişti. Ama Wallander onun tüm konuşmayı can kulağıyla dinlediğinden emindi. Helsingborg çıkışında bir polis arabası onları karşıladı. Wallander, Lunard ve Sven Anderson'un son yolculuğuna çıkmak üzere tarlaya giden Dolores Maria Santana'yı bu noktadan almış olabileceğini geçirdi içinden. Polis arabasını izleyerek Toga Borg'a doğru devam ettiler. Liljegren'in büyük ve geniş arazisinin önünde durdular. Wallander'le Nüberg polis koridorundan geçerek büyük villanın girişindeki basamakların önünde duran Siösten'in yanına gittiler. Wallander villanın 20. yüzyılın başlarında inşa edilmiş olabileceğini tahmin etti. Birbirlerini selamlayıp hal hatır sorduktan sonra Siösten, Nüberg'i cinayet yerinden sorumlu adli tıp uzmanıyla tanıştırdı. Nüberg teknisyenle birlikte içeri girdi. Siösten sigarasını yere atarak topuğuyla izmariti ezdi.
''Bunu yapan sizin adamınız'' dedi. ''Başka türlü düşünmenin bir anlamı yok.''
Öldürülen adam hakkında ne biliyorsun?
Oke Liljegren çok ünlü biriydi.
Bana sorarsan ünlü değil de kötülüğü de ün salmış biri desek daha doğru olacak.
Siösten ona katıldığını belirtircesine başını salladı. Düşlerinde onu öldürmek isteyen kim bilir kaç kişi vardır dedi. Daha iyi işleyen bir adalet sistemi ve mali suçları denetleyebilen yeni yasalarımız olsaydı bunların hiçbiri olmazdı. Çoktan yakalanmış ve içeri tıkılmış olurdu. İsveç hapishaneleri hiç de lüks yerler değildir.
Siyosten Wallander'i eve götürdü. Mutfaktan gelen yanık et kokusu hala hissedilebiliyordu. Wallander Siyosten'in verdiği maskeyi istemeye istemeye taktı. Mutfağa gittiler. Ceset yerde plastik örtünün içindeydi. Wallander cesedi görmek için Siyosten'e kenara çekilmesini söyledi. Bir an önce bu korkunç şeyi görüp sırasını savmak istiyordu. Ne göreceğini tam olarak kestirememişti. Ama Liljegren'in yüzünü görünce tiksintiyle başını çevirdi. Aslında yüz diye bir şey kalmamıştı. Saçları, kulakları ve cildi tamamıyla yanmıştı ve kafatasının büyük bir bölümü ortaya çıkmıştı. Gözlerin bulunduğu yerde şimdi yalnızca iki büyük delik vardı. Wallander plastik örtüyü örtmesi için Siyosten'e bakarak başını salladı. Siyosten aceleyle cesedi nasıl bulduklarını anlattı. Wallander üst katta çalışmalarını sürdürmek için mutfaktan çıkmaya hazırlanan fotoğrafçıdan çekilen polaroid fotoğrafları aldı. Her şeyi fotoğraflarda görmek neredeyse daha kötüydü. Yüzünü buruşturarak başını dehşetle iki yana saladıktan sonra fotoğrafları geri verdi. Siyosten onu ikinci kata çıkarırken basamaklardaki kan izlerini göstererek olayın nasıl olduğunu anlattı. Wallander bir iki ayrıntıyı öğrenmek için ara sıra arkadaşının sözünü kesiyordu. Ama Siyosten'in açıklamaları daha başından beri ona inandırıcı gelmişti.
''Tanık var mı?'' diye sordu Wallander. ''Katilin bıraktığı herhangi bir iz. Eve nasıl girmiş?''
''Bodrum katındaki pencereden girmiş.''
Mutfağa dönüp geniş ve büyük bodrum katına indiler. Wallander burada bir yıl önceki elmalardan gelen ekşimsi kokuyu aldı, pencere aralıktı.
''Bu pencereden içeri girmiş olabileceğini düşünüyoruz.'' dedi Siyosten. ''Ve yine aynı şekilde dışarı çıkmış. Aslında ön kapıdan da rahat çıkabilirdi. Liljegren yalnız yaşıyordu.''
''Arkasında herhangi bir şey bırakmış mı?'' diye sordu Wallander. ''Her defasında bizlere bir ipucu bırakmamak için bugüne kadar son derece dikkatli davrandı. Öte yandan çok da dikkatli sayılmaz. Parmak izleri bizde. Nüyberg'e göre sol küçük parmağının izi yok yalnızca.''
''Poliste parmak izi olmadığını biliyor olmalı.'' dedi Siyosten.
Wallander evet dercesine başını salladı.
''Mutfakta fırının yanında bir ayak izi bulduk.'' dedi Siyosten.
''Yalın ayak mıymış yine?'' diye sordu Wallander.
''Yalın ayak mı?''
Wallander arkadaşına Björn Fredman'ın kamyonetinde buldukları ayak izinden söz etti. Bir an önce ilk üç cinayete ilişkin yaptıkları tüm çalışmaları ve bilgileri Siyosten ve arkadaşlarıyla paylaşmaları gerektiğini düşündü.
Wallander bodrum penceresini inceledi. Menteşelerin yanındaki belli belirsiz kazınma belirtilerini gördü. Yere eğildiğinde karanlık zeminde görmek kolay olmamakla birlikte aradığını görmüştü, dokunmadı.
''Menteşeler sanki önceden gevşetilmiş gibi.'' dedi.
''Buraya gelip ön hazırlık mı yaptığını söylüyorsun?''
''Olabilir. Bu onun hazırlık alışkanlıklarına uyuyor. Kurbanlarını izliyor, sınırlarını saptıyor. Psikoloğumuz Mats Ekholm bunu psikozlu kişilerin özelliklerinden biri olarak değerlendiriyor.''
Pencereleri aynı olan yan odaya geçtiler. Buradaki menteşeler sağlamdı. İkinci pencerede Wallander. Bunu söyler söylemez de pişman oldu. Valdemar Siyosten gibi deneyimli bir polise ne yapmasını söylemek ona düşmezdi. Mutfağa döndüler. Liljegren'in cesedi kaldırılmıştı. ''Buraya geldiğimden beri diğer cinayetlerle bunun arasında bir bağlantı kurmaya çalışıyorum.'' diyerek açıklamasını sürdürdü Wallander. ''Önce Gustav Wetterstedt ile Arne Karlman arasında bir ilişki kurmaya çalışmıştım. Sonunda kurdum da. Sonra da Björn Fredman ile diğer iki cinayet arasında bir bağlantı kurmaya çalıştım. Henüz bunu bulamadık. Ama olduğuna inanıyorum. Burada da yapmamız gereken ilk şeyin bu olduğunu düşünüyorum.
Oke Liljegren ile diğer üç kurban arasında bir ilişki bulabilmek olası mı?
Üçüyle birlikte bir ilişki sağlamayı yeğlerim. Ama biriyle bile bir ilişki kurabilirsek o da iyi sayılır.
Bir şekilde elimizde açık seçik bir bağ var dedi Siyosten yavaşça.
Wallander ona soru sorarcasına baktı.
Katilin kendisi bir bağ demek istiyorum diye sürdürdü konuşmasını Siyosten.
Onun kim olduğunu bilmesek de bu böyle. Siyos'tan kapıya doğru başını salladı. Wallander onun kendisiyle özel konuşmak istediğini fark etti. Bahçeye çıktıklarında güneş ikisinin de gözlerini kamaştırmıştı. O gün de havanın sıcak olacağı anlaşılıyordu. Wallander en son yağmurun ne zaman yağdığını hatırlamıyordu. Siyos'tan bir sigara yaktı ve Wallander'i evden biraz uzaktaki bahçe koltuklarına doğru götürdü. Oke Liljegren hakkında birçok söylenti vardı dedi Siyos'tan. Paravan şirketleri onun işinin yalnızca bir bölümüydü. Burada Helsingborg'da onunla ilgili birçok şey duyduk. Kokain, eroin, marihuana ticareti de yapmış. Ama bunların kanıtlanması çok zor. Doğrusu ben bunları Liljegren'le pek bağdaştıramıyorum. Ama bu büyük olasılıkla benim kısır hayal gücümden de kaynaklanıyor olabilir. İnsan suçları sınıflandırabileceğini düşünüyor. Belli türdeki suçlar gruplara ayrılabilir diye düşünebilirsin. Ben de bazen böyle düşünürüm dedi Wallander ama artık bu düşüncelerin modası geçti galiba. Yaşadığımız dünya hem anlaşılması güç hem de tam bir kaos içinde. Siyos'tan elindeki sigarayı büyük villaya doğru salladı. Başka söylentiler de vardı, daha somut. Bu evde verilen çılgın partiler hakkında kadınlar, fahişeler. Çılgın partiler mi diye sordu Wallander. Şikayetler mi oluyordu? Hayır diye karşılık verdi Siyos'tan. Aslında doğrusunu istersen neden çılgın partiler dediğimi de bilmiyorum. Ama buraya gelen çok olurdu ve geldikleri gibi de yok olurlardı. Wallander bir şey söylemedi. Siyos'tan'ın az önce söylediklerini düşünüyordu. İlginç bir şey geldi aklına. Dolores Maria Santana'yı Helsingborg'un güneyindeki otoyolun girişinde birden gözünün önünde canlandırdı. Siyos'tan'ın sözünü ettiği şeyler Dolores Maria Santana'nın arasında bir ilişki olabilir miydi? Fahişelik. Bu düşünceyi kafasından uzaklaştırdı. Bu hem çok saçma bir düşünceydi hem de tarlada kendini yakan genç kızla bu cinayet arasında nasıl bir bağ olabilirdi ki? Birlikte çalışmalıyız dedi Siyos'tan. Sen ve arkadaşların bizden birkaç hafta ileridesiniz. Şimdi Liljegren'i de resmimize katmamız gerekiyor. Sence durum nasıl görünüyor? Ne değişti? Neler daha da belirginleşti? Bana kalırsa artık Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu olaya karışması gerekiyor. Bu da oldukça iyi bir şey. Ama ben her zaman birlikte çalışmanın bazı sorunları beraberinde getireceğinden korkarım. Gerekli bilgi, gerekli kişiye zamanında ulaşamayabilir. Ben de senin gibi düşünüyorum. Zaten bu yüzden başka bir şey önermek istiyorum. Sen ve ben bir ekip oluşturalım. Gerektiğinde bir araya gelip içinde bulunduğumuz durumu tartışalım. Güzel diye karşılık verdi Wallander. Siyos'tan heyecanla konuşuyordu. Bir başka deyişle eski günlerdeki gibi. Bir zamanlar çok etkili olan çalışmamız bozulmuştu ve o günden beri de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Şiddetin de artık farklı bir yüzü var. Cinayetler de günümüzde çok farklı işleniyor. O günlerin çok daha güzel olduğuna ben de katılıyorum. Anlaştık değil mi dedi Siyos'tan ayağa kalkarak. Elbette diye karşılık verdi Wallander. Ne zaman gerekirse bir araya geliriz. Eğer bu gece burada kalman gerekiyorsa bende kalabilirsin. Otelde kalmana gerek yok. Olur, teşekkür ederim dedi Wallander. Ama otelde kalmayı dert etmiyordu. Her gün en azından birkaç saat yalnız kalmaya ihtiyacı vardı. Eve döndüler. Sol tarafta iki kapısı olan büyük bir garaj yer alıyordu. Siyos'tan eve girerken Wallander garaja bakmaya karar verdi. Güçlükle kapılardan birini açtı. İçeride siyah bir Mercedes vardı. Wallander içeri girerek arabaya yakından baktı. Camların içerisini göstermediğini fark etti. Bir süre orada kalarak düşündü. Sonra eve giderek Nüberg'in cep telefonunu aldı. Üst adı arayarak Höglund'la görüşmek istediğini söyledi santrale. Ona kısaca olanları anlattı. Sonra da aramasının gerçek nedenini açıkladı. Höglund, Sara Björklund'la konuşmanı istiyorum. Onu hatırlıyorsun değil mi? Vettersed'in gündelikçisini mi? Evet, onu aramanı ve alıp buraya Helsingborg'a getirmeni istiyorum. Hem de hemen. Neden? Buradaki bir arabaya bakmasını istiyorum. Ben de o sırada onun yanında olup bu arabayı hatırlaması için dua edeceğim. Höglund daha fazla soru sormadı. 32. ayrımın sonu. Sayfa 419.